Ayrım 30.
Artık böyle yaşayamam. Tembelin tekisin. Durumundan yararlanmaya kalkıyorsun. Oturduğun yerden iş bulamazsın kuşkusuz. Allah tarafından gökten zembille iş inmesini bekleme. İş bulmak için evden çıkıp aramak gerek. Şimdi çık git ve iş bulmadan da dönme. Ya da hiç düşünmeden sözler ağzımdan dökülüverdi. Ya da senden boşanırım. Bu bir uyarı değildi. Ciddi bir ultimatomdu. Moody söylenileni yaptı. Aynı akşam Detroit'ten telefon etti. Klinikte bir iş bulmuştu. Bir sonraki pazartesi günü Paskalya tatilinden bir gün sonra işe başlayacaktı. Ne diye bunca zaman beklemiştim ki? Geçmişte de böyle ayak diremekten neden kaçınmıştım sanki? 1983'ün Paskalya tatili tam bir keşmekeş oldu. Cuma gününe kadar evi boşaltmamız gerekiyordu. Onu izleyen pazartesi günü de Moody Detroit'te işe başlayacaktı. Çarşamba günü gelmiş, biz hala kendimize bir ev bulamamıştık. Telaş içindeydik ama hiç olmazsa yapılacak bir şeyler vardı. Çalıştığım büronun müşterilerinden biri, yerel bankalardan birinin genel müdür yardımcısıydı. Sorunumuzu öğrenince yardım etmek isteyerek duruma geçici bir çözüm buldu. İcra yoluyla el koydukları evlerden birini aydan aya ödeme koşuluyla bize kiraya verebileceklerini söyledi. Cuma günü sözleşmeyi imzaladık ve hemen taşınmaya başladık. Hafta sonunda Moody biraz gayrete gelerek evi yerleştirmeme yardım etti. Cumartesi günü de 5 saat sürecek Detroit yolculuğuna çıkmadan önce bana bir veda öpücüğü verdi. Aylardır ilk kez öpmüştü ve bu istekli davranışı beni şaşırtmıştı. Klinikte bulduğu o iş fazla ilgisini çekmiyordu ama şimdiden kendisini iyi hissetmeye başladığı belliydi. Çabucak iş bulmak sarsılan egosuna iyi gelmişti. Eline geçecek olan para hastaneden aldığıyla kıyaslanamasa da oldukça iyi sayılırdı. Yılda 90 bin dolar kazanacaktı. Kısa sürede ilk günlerimizi anımsatan rahat ve güzel bir yaşantıya kavuştuk. Hafta içinde ikimiz de işimize bakıyor, hafta sonunda da Alpena ile Detroit arasında gidip geliyorduk. Moody'nin keyfi yerine gelmişti bile. "Ne güzel anlaşıyoruz," dedi bir buluşmamızda. Her seferinde bizi sevinçle karşılıyordu. Mehtap onu görür görmez kollarına atılıveriyordu. İlkbahar, yaz ve sonbahar böylece geldi geçti. Moody Detroit'ten hiç hoşlanmıyordu ama kent yaşantısında dar kafalı anlayışıyla daha az karşı karşıya gelindiği için geleceğinin orada yattığına inanıyordu. Bense bir kez daha özgürlüğüme kavuşmuştum. Hafta içi işle boğuşuyor, hafta sonunda yeniden aşık kadın oluyordum. Evliliğimizi kurtarabilmemiz için gerekli olan da buydu belki. İşler yoluna girmişti. 1984 yılının Mart ayında Tahran'dan bir telefon geldi. Adının Muhammed Ali Kutsi olduğunu söyleyen bir adam tutuk bir İngilizce ile konuşuyordu karşımda. Moody'nin yeğeni olduğunu söyledi. Akraba evliliğinden geçilmeyen İran'da yeğen sözcüğü fazla bir anlam taşımıyordu. Moody İran'da yüzlerce yeğeninin olduğunu söylüyordu. Benim ve Mehtap'ın hatırımızı sorduktan sonra sohbete başladı. Moody'yi sorunca telefon numarasını istedim ondan ve Moody'nin kendisini arayacağını söyledim. Görüşmeyi Detroit'e bildirdim ve aynı akşam Moody beni oradan aradı. Arayanın ablası Ameh Bozorg'un dördüncü oğlu Mamal olduğunu anlattı. Moody, Mamal'ın her zaman fazlasıyla ince bir genç olmakla birlikte son birkaç aydır sürekli kilo kaybetmiş olduğunu söyledi. Tahran'da doktorlar onu ülser tanısıyla ameliyat etmişler ama kilo kaybı devam etmiş. Mamal çaresiz İsviçre'ye giderek oradaki doktorlara görünmüş. İsviçreli doktorlar İran'daki ameliyatın başarısız olduğunu, yeniden bir mide ameliyatı geçirmesi gerektiğini söylemişler. O da Amerika'daki dayısının önerilerini öğrenmek istemiş. "Ona hiçbir öneride bulunamadım," dedi Moody. "Sen ne dersin?" "Çağır onu buraya," dedim. "Ameliyatın yapılacağı hastaneyi bulmasında yardımcı oluruz ona." Önerimi yerinde bulan Moody biraz duraksadıktan sonra "İyi ama İran'dan para çıkartmak çok zordur," dedi. "O zaman ameliyat masrafını sen ödersin," dedim. "Zaten aynı şeyi benim ailem için de yapmanı beklerim." "Tamam, öyleyse çok iyi." Hazırlıklar yapıldı ve birkaç gün sonra Mamal uçağa binerek Amerika'ya geldi. Nisan başlarında bir cuma günü burada olacak. Moody onu havaalanında karşılayacak ve hafta sonunu bizlerle geçirmesi için dosdoğru Alpena'ya getirecekti. Corpus Christi'de yaşantımızı alt üst eden devrimcilerin dışında tanımış olduğum İranlıların hepsi kültürlü ve kibar insanlardı. kadınlar hakkındaki düşüncelerinde tutucuydular ama bunu şımartmaya varan aşırı bir nezaketle dışarı vuruyorlardı. Büyük bir keyifle İran yemekleri hazırladıktan sonra çocukları yanıma alıp gelmelerini bekledim. Ne çare ki daha kapıdan adımını attığı anda Mamal'dan nefret ettim. Çoğu İranlı gibi kısa boyluydu. Buna karşın belki de bu nedenle kendini beğenmiş bir hali vardı. Birkaç günlük sakal ve bıyığıyla bakımsızdı da. Çukuruna kaçmış küçücük gözleriyle bana bakarken bile beni yok sayıyordu. Tüm davranışlarıyla sanki bana "Sen de kimsin? Ben senden çok daha değerliyim." der gibiydi. Üstelik Moody üzerindeki etkisi de kaygı vericiydi. Ağzından çıkan ilk sözcükler şu oldu: "Tahran'a gelmelisiniz. Orada herkes sizi ve Mehtab'ı merak ediyor." Düşüncesi bile tüyler ürperticiydi. İlk akşam iki erkek heyecanla baş başa verip saatlerce Farsça konuştular. Birbirlerine anlatacak çok şeyleri olduğu düşünülürse bu oldukça doğal karşılanabilirdi. Ama yine de Moody'nin Mamal'ın önerisini ciddiye almasından korkmuştum. Mamal'ın çok az İngilizce bilmesine karşın beni konuşmanın dışında tutarak hiç ara vermeden Farsça konuşmayı sürdürdüler. Çok geçmeden hafta sonunun bitmesi için saatleri saymaya başladım. Pazartesi günü Moody ile Mamal'ın birlikte Detroit'e gitmek için yola çıkacaklarını sanıyordum. Oysa pazar günü öğleden sonra Moody bana, "Ameliyat için gereken hazırlıkları ben tamamlayana kadar Mamal sizin yanınızda kalsa çok iyi olur," dedi. "Olmaz," diye karşı koydum. "Mamal senin yeğenin ve senin konuğun." "Klinikte işleri olduğunu," açıkladı Moody. "Mamal'ın bakıma gereksinimi vardı. Perhiz yapması gerekiyordu. Ameliyat tarihine kadar izin alıp evde oturmam gerekliydi." Karşı koymama olanak tanımamıştı. Aklımın bir köşesinden Moody'nin bana yine üstünlük taslamaya başladığını geçirdim. Ama yine de kabul ettim. Nasıl olsa yalnızca birkaç gün sürecekti bu iş. Onun için elimden geleni yapmaya karar verdim. Mamal'ın uçakta kaybolan bavulu için üzülmüştüm. Arkadaşlarımdan Ani Küreciyan adlı Ermeni bir terziyle birlikte alışverişe çıkarak Mamal için birkaç giysi satın aldım. Ani, bütün aldıklarımızı Mamal'ın sıska bedenine göre ayarlamak için teker teker elden geçirdi. Mamal bir teşekkür bile etmeden verilenleri aldı. Odasının bir kenarına attı ve pis kokan o berbat gömleğiyle kot pantolonunu giymeyi sürdürdü. Mamal'ın bavulu sonunda bulunup kendisine teslim edildiğinde içinden bizlere bir sürü armağan çıktı ama kendisine ait hiçbir giysi yoktu bavulda. Oysa Amerika'da belki de aylarca kalacağını biliyordu. Anlaşılan Mamal her gün aynı giysiyle dolaşmaya alışıktı. "Üzerindekileri yıkamamı istemez misin?" diye sordum bir gün. "Hayır," diye kestirip attı. Ertesi hafta sonu bizi görmeye gelen Moody yeğeninin kokusundan hiç de rahatsız olmuşa benzemiyordu. Sonunda bunu ona ben hatırlattım ve o da Mamal'a "git üstündekileri çıkar da Betty onları bir güzel yıkasın" demek zorunda kaldı. "Duş yapmayı da unutma." Moody'nin yeğeni surat asarak söyleneni yaptı. Belli ki çok ender yıkanıyordu ve bu iş onun için tam bir külfetti. Ameliyat için Carson City Hastanesi'ne götürülene kadar 2 hafta süreyle tembel, terbiyesiz ve yüksekten atan tavırlarıyla evin içinde yan geldi yattı Mamal. Carson City'ye gitmişken annemle babamı da gördüm. Sonunda Alpena'ya dönerek Mamal'ı yaşantımdan silip attım. Sonradan Moody işten yeniden izin alıp çocuklara bir bakıcı ayarlayarak 5 saat yolculuğu bir kez daha göze almadığım ve Carson City'deki ameliyatı sırasında yanında bulunmadığım için Mamal'ın alınmış olduğunu söyledi bana. Ameliyattan sonra Mamal'ı 10 gün daha hastanede tuttular. Sonra Moody yeğenini yeniden Alpena'ya getirip ellerime teslim etti. "Olmaz, ona bakmak istemiyorum ben," diye karşı koydum. "Ya rahatsızlanırsa, doktor olan sensin, ona sen bak." Moody söylediklerimi hiç aldırış etmedi. Mamal'ı bıraktı ve Detroit'e döndü. Boyun eğen kadın gibi davranmaktan nefret ediyordum. Yine de günde 5 öğün yemeğini hazırlayarak hemşirelik yaptım Mamal'a. O benim yemeklerimi beğenmiyor, ben de ona yemek pişirmekten hoşlanmıyordum. Ama Mamal'ın İran'a dönebilecek kadar iyileşmesini beklemekten başka yapılacak bir şey yoktu. Moody, Mehtab'ın Mamal'a yakınlık göstermesini bekliyordu. Kızını ona sokulması için zorlamak istedi ama Mehtab, bu huysuz İranlıya aynen benim gösterdiğim tepkiyi gösteriyordu. "Rahat bırak kızı," dedim. "Ona zorla hiçbir şey yaptıramazsın. Huyu böyle, sen de biliyorsun. Üzerine varmazsan kendiliğinden yaklaşacaktır." Moody sözümü dinlemedi. Mamal'a karşı çekingen davrandığı için Mehtab'ı azarlamayı sürdürdü. Hafta içinde Moody her akşam Detroit'ten mamalı arıyordu. Farsça konuşmaları bazen saatler boyu sürüyordu. Sonunda Moody'nin mamalı kullanarak benim hareketlerimi denetlemeye çalıştığını fark ettim. Örneğin bir akşam almacı uzatarak Moody'nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Kocam müthiş öfkeliydi. Yasaklamış olduğum halde neden Mehtap'a o programı izlettirdin diye sordu. Huzur dolu hafta sonu tatillerimiz geçmişte kalmıştı. Artık Moody Alpena'ya geldiğinde cumartesi ve pazar günlerini Mamal'la sohbet ederek geçiriyordu. Ayetullah Hümeyni'ye duyduğu hayranlık yeniden depreşmişti. Birlikte Batılı, özellikle de Amerikalı ahlak ve gelenekleri yerin dibine batırıyorlardı. Ne yapmalıydım? 25 yıldır Amerika'da yaşayan kocamın İranlı kimliğine her hafta sonu biraz daha yakınlaştığını görüyordum. Ben Amerikalı Moody ile evlenmiştim. Oysa karşımdaki İranlı Moody'ydi ve benim için bir yabancıdan farksızdı. Üstelik Mamal ile baş başa verdiklerinde sık sık Mehtap'la beni Tahran'a götürmekten söz ediyorlardı. Farsça konuştukları halde ben ne zaman yanlarına girsem seslerini alçaltıyorlardı. Bu ne zaman gidecek diye sordum günün birinde. Doktorlar izin vermeden gidemez diye yanıtladı Moody. İki olay durumumuzu daha da kötüleştirdi. Birincisi kirada oturduğumuz eve banka bir alıcı buldu ve taşınmamızı istedi bizden. İkincisi işime son verildi. Moody nereye taşınmamız gerektiğini çok iyi biliyordu. Ona göre aileyi bir araya getirmenin zamanı gelmişti. Gitmek istemiyordum ama özgürlüğümden vazgeçmeye de niyetli değildim. Öte yandan Mamal'ın bir süre sonra İran'a döneceğini biliyor ve Moody ile yeniden o rahat ve seçkin yaşantımıza dönebileceğimizi umuyordum. Bir başka seçenek de Moody'den boşanmaktı. Ya Moody'ye boyun eğip Detroit'e onun yanına gidecektim ya da her şey bitecekti. Sonunda Detroit'e gitmeye razı oldum. Zorlukların geçmişte kaldığını sanıyor ve umuyordum. Evliliğimizdeki aksaklıkları gidermeye kararlıydım. Yine de önlemimi aldım. Geleceğimizden emin değildim ve hamile kalmaktan korkuyordum. Taşınmadan bir hafta önce doktora başvurdum ve bir spiral taktırdım. Moody'nin yaşadığı küçük ev yeterli olmayacaktı. Ben yeni bir ev satın almaktan yanaydım. Oysa Moody daha bir süre kirada oturarak bize uygun bir arsa bulana kadar beklememizi istiyordu. Arsayı bulduğumuzda düşlediğimiz evi kuracaktık. Her şey öyle çabuk olup bitti ki başım döndü. Moody sonunda her istediğini yaptırır oldu. Southfield'de bir ev kiraladık. Moody, Joe, John, Mehtap ve Mamal hep birlikte taşındık. Mehtap'ı Birmingham yakınlarındaki Montessori okuluna yazdırdım. Okulu Avrupa'daki Montessori anlayışını Amerika'ya ilk getiren hanım işletiyordu. Moody'nin bana aldığı yeni arabayla her gün Mamal'ı da yanıma alıp Detroit'i gezdiriyor, dayısının eline cömertçe tutuşturduğu paralarla alışveriş yapmasında yardımcı oluyordum. Mamal'ın kendini beğenmiş tavırları eskisinden de beterdi. Üstelik varlığıyla beni ne derece rahatsız ettiğinin farkında bile değildi. İran'a döneceği günü iple çekiyordum. Mamal, Temmuz ayı ortalarına kadar bizimle kaldı ve gidiş günü yaklaştıkça üçümüzün, Moody, Mehtap ve ben, Tahran'a gidip aileyi görmemiz konusundaki ısrarları da artmaya başladı. Sonunda Moody beni dehşetler içinde bırakarak öneriyi kabul etti ve Ağustos ayında iki haftalık tatilimizi orada geçireceğimizi söyledi. Joe ile John'u babalarının yanına bırakacaktık. Birden Moody ile Mamal'ın gece geç saatlere kadar süren baş başa konuşmaları bambaşka bir görünüm aldı. Son günlerinde Moody, Mamal'ın yanından hiç ayrılmaz oldu. Yoksa bir şeyler mi çeviriyorlardı? Bir gün dayanamayıp korkularımı açığa vurdum. ''Ne yapıyorsunuz öyle?'' diye sordum. ''Mehtap'ı kaçırıp Tahran'a götürmeyi mi tasarlıyorsunuz?'' ''Saçmalama'' dedi Moody. ''Delisin sen. Git de bir psikiyatra görün.'' İran'a gidecek kadar delirmedim henüz. ''Sen git istersen. Çocuklarla ben burada kalıyoruz.'' ''Mehtap ve sen benimle geleceksiniz.'' dedi Moody. ''Sana seçim şansı tanımıyorum.'' Bir seçim şansı vardı kuşkusuz. Acı bir seçim olacaktı bu ama kafamı kurcalayıp duruyordu. Yine de Mamal gittikten sonra evliliğimizin yeniden düzelebileceğini umuyordum. Kendimi ve çocukları boşanmanın getireceği o boşluğa atmak istemiyordum. Ama İran'a da gitmek istemiyordum. Moody beni yumuşatmaya çalıştı. ''Neden gitmek istemiyorsun sen?'' diye sordu. ''Çünkü oraya gidersen ve sen orada kalmaya karar verirsen buraya bir daha geri gelemeyeceğimi biliyorum.'' ''Demek seni üzen düşünce buymuş.'' dedi Moody anlayışlı bir tavırla. ''Sana asla böyle bir şey yapmam. Seni seviyorum.'' Birden aklına gelerek ''Bana Kur'an'ı getir.'' dedi. Kitaplıktan İslam'ın kutsal kitabını çekip Moody'ye uzattım. Avucunu kitabın kapağına bastırarak Kur'an'a el basarak yemin ederim ki İran'da kalman ve istemediğin bir yerde yaşaman için seni hiçbir zaman zorlamayacağım. Mamal da söze karıştı. Böyle bir şey asla olmaz dedi. Ailemiz buna izin vermez. Böyle bir zorlama olmayacağını ben de söz veriyorum. Herhangi bir sorun çıkacak olursa ailemiz bunu halletmek için elinden geleni yapacaktır. Yemin ederim. Birden rahatlayıverdim. Peki dedim öyleyse. Gidiyoruz. Mudi uçak biletlerini aldı. 1 Ağustos günü hızla yaklaşıyordu. Kocamın Kur'an'a el basarak verdiği söze karşın kaygılarım gitgide artıyordu. Kendisi de çok heyecanlıydı. Eline geçen bütün propaganda yazıtlarını yutarcasına okuyordu. Ailesinden, özellikle de Ameh Bozorg'dan sevgiyle söz ediyordu. Namaz kılıp dua etmeye başladı yine. Bir kez daha gözle görünür bir biçimde Amerikalı olmaktan vazgeçip İranlı oluverdi. Gizlice bir avukata gittim. Durumu açıkladıktan sonra ya gideceğim ya da ondan boşanacağım dedim. İran'a gitmeyi hiç istemiyorum. Gidecek olursam bir daha geri dönmeme izin vermeyeceğinden korkuyorum. Tartışma sırasında korkutucu bir başka konu ortaya çıktı. Boşanmak belki de yolculuğa çıkmaktan çok daha tehlikeli olacaktı. Boşanınca Mudi beni yaşamımdan silip atacaktı. Bu durumda beni İran'a götürmesi söz konusu olmayacaktı. Peki ya Mehtap? Kızımı İran'a götürüp orada kalmaya karar verirse sonsuza dek onu kaybetmiş olurdum. Boşanırsak kocamın kızını görmeye hakkı olacak mı diye sordum. Hakime tehlikeden söz ederek Mudi'yi Mehtap'tan uzak tutamaz mıyız? Bunun üzerine avukat Amerikan yasalarına göre suç işlenmeden hiçbir yasal önlemin alınamayacağını açıkladı. Kocanız hiçbir suç işlemedi. Kızını görme hakkını elinden alamazsınız onun dedi. Sonra da devam etti. İran'a gitmenizden yana değilim kuşkusuz. Ama bunda çok da fazla bir kötülük görmüyorum. Son zamanlarda Mudi büyük bir baskı altındaymış, bir depresyon geçirmiş. Belki de gidip ailesini görmek onu rahatlatacaktır. Geriye döndüğünde de bakarsınız her şeye yeniden başlar. Bu gidişin ona iyi geleceğine inanıyorum. Görüşme sonucu iyice kararsız kalmıştım. Boşanmak için başvuruda bulunacak olsam, Mudi kızımı alıp İran'da sönük bir yaşam yaşattıracaktı ona. Buna yürekten inanıyordum. Tek umudum kafası ne kadar bulanık olursa olsun iki toplum arasındaki karşıtlığı görünce kocamın Amerika'ya geri dönmeyi isteyeceğiydi. Tahran'daki yaşantının ne kadar berbat olduğunu tahmin edebiliyordum ve 2 haftalık bir sürenin Mudi için de yeterli olacağına inanmak zorundaydım. Mehtap'ı İran'a götürmenin gerçek nedeni şuydu. Oraya giderek kendimi tehlikeye atıyordum ama gitmeyecek olursam tehlikeye atılacak olan Mehtap'tı. Hareket günü geldi çattı. Mehtap'la benim eşyalarımız çok azdı. Bavulun büyük bölümünü İran'a götüreceğimiz armağanlar kaplamıştı. Mudi ise birkaç bavul birden aldı yanına. Bir tanesine salt ilaç doldurmuştu. Bunları oradaki hekimler birliğine bağış olarak verecekti. Son anda Mehtap tavşanını da yanına almak istedi. Böylece 1 Ağustos 1984 günü önce New York'a, oradan da Londra'ya uçtuk. Orada 12 saatlik bekleme süresinde çevreyi gezdik ve Mehtap'a İngiliz bebekleri satın aldım. Bineceğim öbür uçak beni fazlasıyla ürkütüyordu. Heathrow Havaalanı'nda Kıbrıs üzerinden bizi Tahran'a götürecek olan uçağı beklerken Mudi Amerika'dan yurduna dönen İranlı bir doktorla söyleşiye daldı. Ülkeden geri çıkarken güçlük çıkarıyorlar mı diye sordum sinir içinde. Hayır, çıkarılmıyor diye beni yatıştırmak istedi adam. İranlı doktor gümrükten geçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti. Anlattığına göre İranlılar yurda sokulmak istenen Amerikan malı eşyalar için çok yüksek gümrük vergisi alıyorlarmış. Eğer orada kalıp çalışmak istediğinizi söylerseniz belki de sizden vergi almazlar diye öneride bulundu. Para söz konusu olsa da bunu duymak hiç hoşuna gitmemişti. Ama biz biliyorum diye sözümü kesti. Biz İran'da kalmayı düşünmüyoruz diye devam ettim. 2 hafta kalıp geri döneceğiz. Evet dedi. Konuşmalarını Farsça sürdürdüler. Uçağa binerken korkudan titriyordum. Avızım çıktığı kadar bağırmak, gerisin geri kaçmak istiyordum ama bedenim yüreğimin sesine kulak asmıyordu. Mehtap'ın büyük bir güvenle bana teslim ettiği elini tuttum. Uçağa bindik, yerlerimizi bulduk ve kendimizi koltuğumuza bıraktık. Kıbrıs'a doğru uçarken olup bitenleri kafamda tekrar tekrar canlandırıyordum. Uçak adaya indiğinde bunun son şans olduğunu düşündüm. Mehtap'ı alıp uçaktan inmeli ve bir sonraki uçakla Amerika'ya dönmeliydim. Bunu yapmak üzereydim ki avukatın sözlerini yeniden duyar gibi oldum. Kocanız hiçbir suç işlemedi. Mehtap'ı görme hakkını elinden alamazsınız onun. Zaten kaçamayacaktım. Uçuş görevlilerinden biri mikrofonla duyuru yaparak Kıbrıs'ta çok kısa süre kalınacağını, Tahran'a devam edecek olan yolcuların uçağı terk etmemeleri gerektiğini açıkladı. Birkaç dakika sonra uçak pistin üzerinde ilerlemeye başladı. Derken burnu havaya kalktı, tekerlekler pistten ayrıldı. Bizi göklere çıkaran motorun itici gücünü hissettim. Uzun yolculuktan yorgun düşen Mehtap yanımda uyukluyordu. Mudi Farsça bir kitap okuyordu. Bense gergin ve panik halindeydim. Hangi yöne gittiğimizi biliyor ama kaderimin beni nereye sürükleyeceğini bilmiyordum. 29 Ocak 1986 Çarşamba günü iç dünyam kadar soğuk ve karanlık başladı. Gece sabaha kadar döktüğüm gözyaşlarıyla şişen yüzüm aynadan kıpkırmızı yansıyordu. Mudi Mehtap'ı okul durağına bıraktıktan sonra pasaportumu teslim etmek için birlikte İsviçre Hava Yolları bürosuna gideceğimizi söyledi. Cuma günü uçağa binene kadar pasaport onlarda kalacakmış. Şemsey ve Hakim Hanım ile birlikte Tavoni'ye gidecektik diye anımsattım. Sarıklı din adamının karısına vermiş olduğum söze boş vermeyeceğini biliyordum. Önce İsviçre Hava Yolları'nın bürosuna gidelim dedi. Büro kentin öbür yanındaydı. Takside yol alırken aklım alışverişteydi. Mudi üç kadın yalnız gitmemize izin verecek miydi? Telefon etme olanağım olacak mıydı? Ne yazık ki Mudi Şemsey'in evine kadar geldi. Ne oldu diye sordu Şemsey yüzümü görür görmez. Yanıt vermedim. Söylesene ne oldu diye yineledi. Mudi çevremizde dolanıyordu. Amerika'ya gitmek istemiyorum diye ağlamaya başladım. Mudi oraya gittiğimde işlerle ilgilenip her şeyi satmamı istiyor ama ben gitmek istemiyorum. Şemsey Mudi'ye dönerek, böyle bir zamanda karına iş yükleyemezsin. Bırak da birkaç günlüğüne gidip babasını görsün. Olmaz diye homurdandı Mudi. Babası hasta filan değil. Atıyorlar. Hepsi düzen. Ama gerçek bu diye haykırdım. Babam gerçekten çok hasta. Bunu sen de biliyorsun. Şemsey ile Zühre'nin önünde Mudi ile karşılıklı bağırarak içimizdeki nefreti kustuk. Kendi tuzağına düştün. Haberin yok dedi Mudi öfkeyle. Seni Amerika'ya getirmek için oyun oynamaya kalktılar. Şimdi gitmek durumundasın. Gidecek ve paranın hepsini buraya göndereceksin. Hayır diye bağırdım.